Sisteme dair bir açıklama. İslam kitabının 66. sayfasındaki bir paragrafın bir hayli zor anlaşıldığı bize ulaştı. Bu konuyu detaylı bir şekilde Tekin Seyri isimli kitabımızda yazmamıza rağmen, içinde yaşadığımız sisteme dair bazı bilgileri ihtiva etmesi sebebiyle bu kitaba aşağıdaki bölümü eklemeyi uygun gördüm. Beynimiz, zaman ve mekan kavramlarının ötesinde derindeki bir varlığın hükmünün başka bir boyuttan gönderdiği projeksiyonların girişim frekanslarını matematiksel olarak değerlendirerek gördüğümüz yapılara dönüştürücüsü. Zaman ve mekan kavramlarını ortadan kaldırıp bir yana koyalım. Derindeki bir varlığın hükmünün, yani senin varlığının özündeki ana varlık, bize göre mutlak varlık, senin geçici, vehmi, göresel, bireysel varlığına ben diyorsun ya, bir ben var ya benden içeri, hepimizin özündeki ortak ben, mutlak ben, bu derunumuzdaki ben. Bir ben var, sen var, o var. Bir de ben, sen ve onun özündeki ortak ben var. Beyin, mutlak benin hükmünün başka bir boyuttan gönderdiği projeksiyonların girişim frekanslarını, yani o benin kendi boyutundan gönderdiği projeksiyonların girişim frekanslarını, yani o benin ortaya çıkmasını istediği görüntüleri, manaları, manaları ihtiva eden frekansları matematiksel olarak değerlendirerek gördüğümüz yapılara dönüştürür. Manasını bir türlü anlayamadığımız bir cümle var. Dikkat edin, hazmedemediğimiz demiyorum, anlayamadığımız diyorum. Nasıl duşa girdiğimizde üzerimize dökülen su akıp gidiyorsa, üstümüzden akıp giden su gibi beynimizden de akıp giden bir cümle var. Üstümüzden akıp giden suyun hücrelerimize nüfuz eden miktarı ne kadarsa, bu cümlenin manası da beynimize o kadar ya yer ediyor ya da hiç etmiyor. Nedir bu cümle? Allah her bir insanı bir gaye ve bir amaç için yaratmıştır ki kişi ancak o yaratılış amacına uygun olarak kendisine kolaylaştırılmış davranışları ortaya koymak suretiyle Yaradan'ın yaratış hedefine ulaşır. Ki bu da onun fıtri kulluğudur. Eğer bu cümlenin manası beynimizde yer ederse, bu cümlenin anlamını idrak edersek, bu anlamı hazmedebilirsek, bizde kızma, sinirlenme, eksik, yanlış, kusur görme gibi haller kalmaz. Biliriz ki o kişinin yaratılış amacı senin yanlış dediğin, kusurlu bulduğun davranışı ortaya koymaktır. Zaten böyle bir davranışı ortaya koymak amacıyla yaratılmış bir kimseye niye bunu böyle yapıyorsun demeye senin hakkın var mı? Sen böbrekten kalp görevi yapmasını bekleyebilir misin? İşte bu tek cümle Kur'an-ı Kerim'in anlattığı sistem ve düzenin özü ve özetidir. Allah'a inanıyorum diyen kişi, bu cümlenin manasını anlayıp, idrak edip hazmedemediği sürece taklidi imandadır. Bu manayı anlayıp hazmedip gereğince de yaşadığı zaman ise tahkiki imana erer. İmanın hakikatini yaşar. Tasavvufla ilgilenen insanların ilk terk etmeleri gereken şey kızıp sinirlenmektir. Çünkü kızıp sinirlendiğin anda sen Allah'ı inkar ediyorsun. Namazda başını secdeye koyuyorsun, sonra da başını kaldırıp ben seni tanımıyorum diyorsun. İnkar ediyorum diyorsun. Kızıp sinirlenmenin manası Allah'ı inkardan başka bir şey değildir. Çünkü her birim kendi yaratılış programının gereğini ifa etmektedir. Sen ona kızmakla yaratılırken ona verilen görevi yapmasından dolayı onu suçlamış oluyoruz. Burada Adem Aleyhisselam ile Musa Aleyhisselam arasında geçen konuşmayı hatırlayalım. Ne buyurmuştu Resulullah Efendimiz? O birimi o programla yaratan ve o görevi takdir eden Allah yanlış bir iş mi yapmış? Ne yaptığını bilmiyor mu? Evet, biliyor. Bile bile böyle yarattı. O hali yaşasın, belirlenen görevi ifa etsin diye yarattı. O halde sen onu yanlış, yersiz, kusurlu, hatalı görüp sinirlendiğin anda onun Allah'lığını, uluhiyet vasfını inkar ediyorsun gerçekten. Bir soru da şu, rüyanın sistemdeki yeri ne? Rüya konusunda görülenler nasıl oluşuyor? Ruh bedenden çıkıp bir yerlere mi gidiyor? Genelde astral seyahat denen şeyin, beynin yaymış olduğu bir tür radar dalgalarının beyinde görüntü oluşturmasıdır. Genelde ruh bedenden çıktı, bir yerleri dolaşıp gördükten sonra tekrar bir girdi deniyor. Hayır, ruh bedenden çıkmadı ve bir yerlere girmedi. Bazı kalp gözü açık dediğimiz keşif sahibi insanlar, beyinde mevcut radar türü dalgalarını bir mahalle yönelterek orayı algılıyor ve bu arada beyinde bir görüntü oluşuyor. Bu işin tekniğini bilmeyenler, ruhun bedenden çıktı, gördü, geldi diyorlar. Ruhun bedenden ayrılıp gitmesi diye bir olay yok aslında bu tür algılamalarda. Ruhun bedenden ayrılması iki yoldan mümkündür. Bir, mutlak ölüm ile, iki, fetih hali ile. Bu iki hal dışında ruhun bedenden ayrılıp gitmesi diye bir olay yok. Ölmeden evvel ölme halini hakkal yakin yaşayan fetih ehli kişiler hariç, diğerlerinin hepsi beynin radar dalgaları sayesinde görür. Bu durum, yani ruhun bedenden ayrılması, ya tasavvufta çalışmalar yapmış ve mardiye nefs mertebesine ulaşmış kişilerde meydana gelir, ya da nefsi emmarede olmasına rağmen bazı kişilerde zulmani fetih şeklinde istidraç yolu olabilir. Bu konuyu Dua ve Zikir isimli kitabımızda geniş bir şekilde anlatmıştık. Bu yüzden burada bu konunun detayına girmeyeceğim. Beynin yaydığı radar dalgaları istidraç yollu dünya üstündeki madde boyutuna dönük olabilir. Veya keramet yollu berzah alemine dönük olduğu gibi cennet ve cehennem boyutuna dahi dönük olabilir. Hatta daha alt boyutlara da dönük olabilir. Bu tamamen beynin hassasiyetine, yani beyindeki açılım kapasitesine bağlı bir yetenektir. Mesela rüyada melekleri görür bazılarımız. Çeşitli varlık suretleri şeklinde melekleri görürüz. Rüyada melekleri görmek ne demektir? Melekler aslında orijin yapı olarak suretsiz ve şekilsiz varlıklardır. Ancak meleğin işlevi ile bağlantılı bir frekansı vardır. Yani melekler belirli çok çok yüksek frekanslardır, titreşimlerdir. Ve bu titreşimlerin ihtiva ettiği anlamlar söz konusu vardır. Bu frekans herhangi bir şekilde kişinin beynine ulaştığı zaman beyin onu kendi veri tabanına göre tarar ve veri tabanındaki en yakın frekansa uygun şekilde değerlendirir, deşifre eder. Yani o frekansa uygun hayali sureti meydana getirir. Böylece beyinde belirli bir suret oluşur. Mesela rüyada ağaç konuşur. Ağaç konuşması şeklinde algıladığın şey esasında bir melek. Ağaç, meleğin beynindeki veri tabanına göre en yakın ya da uygun şekilde sembolize olarak deşifre edilip manalandırılışıdır. Bu manalandırılış, veri tabanındaki tarama esnasında o frekansın en yakını olan frekanstır. Beyindeki veri levhaları frekanslardır. beyne ulaşan frekansa en yakın frekans, beyinde hangi anlam olarak tasavvur edilmişse önceden, ona uygun suret olarak o dalgalar beyinde açığa çıkar ve böylece rüyalar semboller şeklinde görülmüş olur. Bunun bir basamak ötesi var. Hazreti Muhammed Aleyhisselam diyor ki, insanlar uykudadır, ölünce uyanırlar. İnsanlar dünya yaşamındayken uykudadır, ölünce uyanırlar. Peki uykuda görülen şey rüya değil midir? Bu durumda demektir ki bu dünyada gördüğümüz her şey gideceğimiz ölüm ötesi yaşam boyutuna göre rüya hükmünde olacak. Rüya olacak. Bu dünyadayken yaşadıklarımız, gördüklerimiz, ciddiye aldıklarımız bir bakacağız ki rüyadan ibaretmiş. Peki gerçekte bir rüya olduğu açıklanan dünya yaşamı görüntüleri nasıl oluşuyor? Bu da demin açıkladığım meleki yapının beyindeki deşifresiyle aynı tarzda bir olay. Aslında ben burada beynin çalışma sistemini anlatıyorum. Bu anlattıklarım dünyanın bir numaralı nörofizyoloğu Stanford Üniversitesi profesörlerinden Carl Pribram ve ünlü fizikçi David Bohm'un beyin ve evren konusundaki görüşleriyle aynı. Dünyanın bu iki ünlü bilim adamı ile bu konulardaki görüşlerimiz tamamen çakışıyor. Bir soru, herhangi bir objeyi insanlar değişik şekilde görebilir mi? Beyine ulaşan frekanslar aynı ise, veri tabanı da aynı ise, tespitler de aynıdır, değişmez. Zaten hepimizin objeleri aynı şekilde görmemizin, algılamamızın sebebi, algılama araçlarımızın eşdeğer kapasitelerde olmasından kaynaklanır. Gözün görme sınırları kapasitesi belli. Aynı ışınlar bir göze de gelse, bin göze de gelse sonuç aynıdır. Hepsi aynı şeyi söyleyecektir. Çünkü bin tane ayrı kapasitede göz yok. Tek kapasiteye sahip bin göz var. Kırmızıyı bir renk körü başka bir renk olarak algılıyor. Neden? Beyinlerde de fark var aslında. Bakın hem fark yok diyorum hem fark var diyorum. Neye göre fark yok? Temelde ana madde olarak iki beyinde aynı. Fakat körün beyninde gözün geçirdiği o frekanslar gerekli açılımı yapmadığı için gören kişinin beyni ile körün beyni arasında açılım yönünden fark var. Yani beyne ulaşan veriler yönünden. Beyinler arasında farklılık var. Beyin veri birikimi ile belli bir kapasiteye ulaşır. Sen anandan doğduğun zaman beynin sadece genetik ve astrolojik verilerle oluşan veri tabanına tabiydi. Dünyaya geldiğin andan itibaren sürekli şekilde yeni veriler yükleniyor. Yeni doğan çocuk ilk anda birçok şeyi göremiyor, gözle değerlendiremiyor. Niçin? Değerlendiremiyor. Ne demek? Beyinde onu değerlendirecek belli bir veri birikimi, bilgi birikimi yok demek. Çünkü ancak beyinde mevcut olan şeyi açığa çıkartıyorsun. Beyin veri tabanında var olan kadarıyla kendindekini deşifre edebiliyorsun. Yani genetik ve astrolojik etkilerden kaynaklanan bir tabanın özelliklerin ham madden var. Bu özellikler kendi kendine açığa çıkmaz. Giren yeni veriler istikametinde bunlar açığa çıkar. Bir örnek verelim. Mesela güzeli seçme ve güzele yönelme. Güzeli seçme ve güzele yönelme beyindeki bir özellikten meydana gelir. Genetik bir özellikten veya beyinde astrolojik olarak Venüs tesirlerinin kuvvetli olmasından meydana gelir. Venüs tesirlerinden meydana gelen ve genetikten gelen bu güzeli seçme özelliği İran'daki bir insanda başka türlü, Amerika'daki bir insanda başka türlü bir gelişme gösterir. Afrika'dakinde ise başka. Yani güzeli seçme duygusu ve arzusu başkadır. Güzeli bulma olayı başkadır. Veriye göre değişir. Temelde baz olan özellikler genetik ve astrolojik tabanda vardır. Bunun açığa çıkması daha sonraki dıştan alınan verilere bağlı olarak meydana gelir kişide. Cennet ve cehennem ile yaşamları birer frekans mıdır? Veri tabanındaki veriler, bilgiler dediğimiz şeyler belli frekanslardır. Veri tabanı ne kadar geniş kapsamlı ise o kişinin cennette duyacağı güzellikler, hazlar, zevkler de o kadar fazladır. Cennetteki mertebe farkı dediğim şey de buna dayanır. Onun için diyor ki Resulullah, beşikten mezara kadar ilim tahsil et. Yani veri tabanını geliştir. Çünkü ilim tahsil etmek denen şey, senin beyninde mevcut olup ruhuna da yüklenmekte olan veri tabanının olabildiğince üst kapasiteye çıkarılmasıdır. Ne kadar beynini geliştirebilir, ne kadar veri tabanını arttırabilir, ne kadar ilim sahibi olabilirsen, yaşamın o kadar farklı olur. Ahmaklarla sohbet etmekten kaçının denir. Kimdir ahmak? Anlayamadığını anlamayan. Niye kaçınmak? Çünkü sana katacağı bir şey yok. Sohbet edeceğin, beraber olacağın insan ilimce senin ilerinde, senin önünde olsun. Senin gerinde olan bir kişiye ise yalnızca bir şey verme amacı ile yaklaş. Ahirete inanmayan kişi nasıl para ve mal biriktirme peşinde koşarsa, akıllı insan da ilim biriktirmek için uğraşır. Çünkü ölüm ötesinde artık yeni ilim elde etme şansının olmadığını bilir. Ruhta ölüm ötesinde kapasite arttırma imkanı yok. İşte onun içindir ki beşikten mezara kadar ilim tahsil et. İlim Çin'de bile olsa git al. Kendi önünde olduğunu bildiğin senden daha fazla bilgili kimselerle beraber ol diye tavsiye ediliyor. Faydalı ve faydasız ilim arasındaki fark şudur. Ölümden sonraki yaşamda sana yararlı olacak ilim, yararlı ve faydalı ilim. Ölümden sonraki hayatta geçerli olmayan ilim ise faydasız olan ilimdir. Burada önemli olan nokta şu. Faydalı olmayan ilimle uğraşma demekten amaç, bilgiye ulaşmamak, bilgiyi almamak değil. Ölüm ötesi yaşam için yararlı değilse, onunla sabitlenip bloke olma anlamında. Veri tabanına girmesinde fayda var. Çünkü hiçbir şey lüzumsuz ve gereksiz olarak sana, senin karşına gelmez. Yaratılmış olanın başına gelen her şey, ona takdir olunan hedef ve programın bir parçasıdır. Gereksiz hiçbir şey yoktur sistemde. Sen yaratan tarafından hangi amaçla yaratılmışsan, onun gereği olan programla donatılmışsındır. Ve o programın gereği olan şekilde yaşayacaksın. Bunu da asla değiştiremezsin. Kendimden bir misal vereyim. Bir zamanlar kendimi düşündüm. Yani o zaman için 15-18 yaşlarındayken kendimi kafası bir hayli çalışan bir insan olarak düşünüyordum. Allah kafası çalışan bir insan olarak beni niye Avrupa'da, Amerika'da, gelişmiş bir ülkede dünyaya getirmedi de İstanbul'da dünyaya getirdi? Beni Mekke ve Medine gibi bir yerde dünyaya getirmedi. Bunun hikmetini çok merak ettim. Uzunca bir zaman dilimi ertesinde bu sorunun cevabı bana şöyle açıldı. Mekke veya Medine'de dünyaya getirseydi beni, dinin sembol, misal anlatımında, mecazında, hikayesinde kalan bir kişi olarak kalırdım. Batı'da dünyaya getirseydi bu kez bir Carl Brigham, bir David Bohm olurdum belki. Bir bilim adamı olurdum ama Hazreti Resulullah'ın getirdiği o muhteşem ilimden mahrum kalırdım. Ama beni şark ile garbın birleştiği bir çizgide var etmiş. Yani İstanbul'da. Doğu ile batının kesiştiği öyle bir yer ki ben orada hem doğunun Hazreti Resulullah'ın getirdiği o muhteşem ilmin suyuyla sulanmışım, hem de Batı'nın bütün bilimsel teknolojik gelişmelerinin izleyicisi olarak sonunda böyle bir sentezle ortaya çıkmışım. Hani biraz daha doğuda veya biraz daha batıda dünyaya gelsem, bu sentezi muhtemelen oluşturamayacaktım. Demek ki Allah her birimi hangi amaç için yaratmışsa, onu o yaratış amacına uygun bir ortam, çevre ve insanlar arasında var ederek yaratılış amacına ulaşmasını sağlıyor. Yukarıdaki anlatım bu özden dışa doğru bir bakışın ifadesidir. Olaya ters bir kurgu ile, yani dıştan öze doğru bakarsak, Allah seni kimlerle bir arada bulunduruyor ve ne ile meşgul ediyorsa, onun sonucu bir amaç için yaratıldığının müjdesi veya felaket haberi var. Böyle düşününce enteresan şeyler geliyor insanın aklına. İşte bütün bunları kavradıktan sonra keşke sözcüğünün anlamını kafanızdan silin. Sana ulaşan her şey senin hakkında takdir olunan şeydir ki ulaşmaması mümkün değildir. Keşke bu hatayı yapmasaydım da bu sonucu olmasaydı demek boşuna. Hayır, sen o hatayı yapacaksın ve o sonuç olacak. Çünkü ondan alınacak çeşitli dersler var. Sende mevcut olan bazı duygular böylece törpülenecek. Yaratılış amacındaki noktaya ancak öylece ulaşabilirsin. Başka türlü mümkün değil. Yapılan hata ve günahlarda dersler ve ibretler vardır. Tövbe edersin, günah silinir gider. Ama olandan ibret alırsın, ders alırsın. Çünkü yaşam sadece ve sadece kişinin yaratılış gayesindeki hedefe yoğrularak, yontularak, terbiye olarak ulaşması içindir. Diyelim ki 1 milyar basamaklı bir merdivende sen 22.222. basamağı oluşturmak için takdir olundun. 1 milyar basamaklı merdivenin 22.222. basamağısın. O basamak olmak için konumuna göre nasıl yontulman gerekiyorsa Allah sana öyle bir olaylar dizini takdir etmiştir ki sen o olaylar dizini içinde yontulman sonunda gelip 22.222. basamak olarak oraya oturabilirsin. 30.000. veya 22.221. basamak oraya uymaz. Allah ezelde ilminde öyle bir merdiven takdir etmiş, çizmiş ki o merdivenin basamakları insanlar, merdiven ise insanlık. Her bir insan hangi basamak olarak takdir edilmişse o basamağın yontusuna tabi olacak, bir ömür boyu yaşamından sonra gelip o basamağı oluşturacaktır. Kıyamet bu merdivenin tamamlanmasıdır. İnsanlığın kıyameti, insanlık merdiveninin tamamlanmasıdır. Soru: deminki anlatımda insanın merdivenin hangi basamağında olacağı bellidir diye bir cümle geçti. Ama bir de bir ayet var. Külle yevmin huve fi şan. O her an yeni bir şandadır. Bu ayetin manasıyla insanın hangi basamak olduğunun takdirle belirlenmiş olması hususu çakışmıyor mu? Bu cümlenin manası çok önemli. Allah her bir alemde o alem suretleri olarak tasarruf eder. İşte bu Allah her an yeni bir şandadır ayetiyle, işaretiyle anlatılan olaydır. Şimdi dikkat ediniz. İrade-i cüz yoktur. Yalnızca irade, külli irade vardır. Cümlesi ne kadar doğru ise her cüz kendi iradesiyle yaşar. Cümlesi de o kadar doğrudur. Biri bu elimin en uç noktası, diğeri öbür elimin en uç noktası. Oysa ben ikisi aynı şey diyorum. Kül var, ayrıca bir de cüz var diye kabul ediyoruz. Halbuki böyle iki ayrı yapı yok bir kere. Beş duyu verilerine dayanarak varlığa bakarsan cüzler var. İlim boyutunda, bilinç boyutunda, İlimle bakarsan cüzler yok, yalnızca kül var. Yani varlık tek. Dolayısıyla irade tek. Tek bir irade var. Bilinç boyutundan eşyanın hakikatine baktığın zaman külle ait irade, külli irade diyorsun. Beş duyuyla bakarsan aynı irade cüz suretlerinden göründüğü için cüz'i irade diyorsun. Oysa gerçekte ikisi de aynı şey. Yani cüz ve kül iki ayrı şey değil. Dolayısıyla külli irade vardır, gerçektir dersen doğrudur. Ama yanında bir de cüz'i irade var dersen yanlış. Çünkü külli iradenin yanında bir de cüz'i irade sahibi bağımsız bir varlık yoktur. Ya da sadece cüz'i irade vardır diyebilirsin. Yani ayrıca bir de külli irade yoktur. Çünkü cüz adını verdiğin şey aslında o küldür. Göze göre cüzdür o. Şuur boyutunda varlığın tekliğini idrak ettiysen artık bilmişindir ki ayrıca bir cüz yok. İşte bu yüzdendir ki ya yalnızca her cüz kendi iradesiyle yaşar, ayrıca külli irade diye bir şey yoktur dersin, doğrudur. Veya külli irade vardır, cüz'i irade diye bir şey yoktur dersin, bu da doğrudur. Ancak külli irade yanı sıra cüz'i irade de vardır dersen, işte bu batıldır, geçersizdir, şirktir. Şimdi her cüz kendi iradesiyle yaşar. Ayrıca külli irade diye bir şey yoktur ifadesinin manasını anlamaya çalışalım. Burası anlaşılması bir hayli zor bir husus. Külli irade vardır, cüz'i irade yoktur diyerek olayı anlamak kolay. Buna karşılık her cüz kendi iradesiyle yaşar. Ayrıca külli irade diye bir şey yoktur ifadesini hazmetmek zor. Nasıl olacak şimdi? Hem de üstelik tekin takdirinden, tekin merdiven takdirinden söz ediyoruz yukarıda. Tekin merdiven takdiri olmasına karşın o merdiven içinde yer alacak her bir basamağın kendine göre bir yontumu var mı? Bu yontum olmadan basamak oluşur mu? Oluşmaz. Basamakların her biri her an oluşmaktadır. Basamakların her biri merdivenden ayrı değildir. Yani cüz dediğimiz varlıkların her biri kendisidir ve o açığa çıkan özelliklerden ibaret olmaktan da biridir. Her an cüz adı altında tasarrufu yapan kendisidir. O her an yaratıştadır ifadesi cüzden aşikare çıkan yaratılmadır. Allah'ın hayat sıfatı bizde zuhur ediyor ve hayattayım diyoruz. Biz nasıl ölümsüzüz? Hayat sıfatı ile kaim olmamızdan, varlığımızın hayat sıfatından meydana gelmesinden kaynaklanan bir şekilde ölümsüzüz. İlmimiz, irademiz, kudretimiz hep aynı şekilde meydana geliyor. Eğer bizdeki dışarıdan bakmanın getirdiği isimleri, bu özellikleri bizden aşikare çıkaranın hep olduğunu anlarız. Dolayısıyla her an yaptığın çalışmalar seni ilerletecek ve bir yere getirecektir. Ben nasıl olsa ezelden bana takdir olunan basamak olmak durumundayım, öyleyse boş vereyim demek muhaldir. Gerçekleşmesi mümkün olmayan bir düşüncedir. Çünkü hiçbir şey yapmamak üzere oturmak mümkün değildir. Bu ana rahminde spermle birleşen yumurtadan oluşan tek hücrenin ben nasıl olsa ileride büyük insan olacağım o halde çoğalmamayım demesine benzer. O tek hücrenin çoğalmaması elinde mi? Hayır. Kendi mevcut formasyonunun, mevcut programının, yapısal özelliklerinin doğal sonucu olarak mecburdur çoğalmaya. Aynı şekilde olayı makro plana, yani bizim boyutumuza çıkartırsak, tekin takdiri olarak meydana gelen fıtratımızın, programımızın sonucu olarak takdir edilen basamak olmak üzere gerekli çalışmaları da yapmak zorundayız. Yapmamak diye bir şey düşünülemez. takdir olunan nihai nokta temeldeki tek hücrede mevcut. O hücre benim karakteristik özelliklerimi oluşturuyor. Ama bunlar ezelde tek tek yazılmamış şöyle olsun böyle olsun diye. Buraya bir an için 3 nokta koyuyorum. Altını çizip 3 nokta koyuyorum. Tekrar buraya döneceğim. Şimdi biz astroloji konuşurken Venüs'ün tesiri geldi veya Uranüs'ün tesiri geldi diyoruz. Uranüs Kova burcunun özelliklerini yansıtır. Biz şunu yaptık diyoruz. Gelen yıldız tesirlerinde yani o frekanslarda Hulusi kalkıp şu kitabı yazacak diye bir şey yok. Hulusi kalkıp şu düşünce dünyasında yeni bir bakış açıları oluşturacak diye bir şey yazmıyor. O gelen dalga yeni bir düşünce yapısını tahrik eden dalga. Eğer benim beynimde yeni bir düşünceyi açığa çıkaracak veri tabanı varsa, bu veri birikimi varsa, o zaman gelen ışınımın bendeki doğal sonucu, düşünce dünyasında yeni bir sentezi gerçekleştirmek oluyor. Ama benim beynimde böyle bir veri tabanı, böyle bir kapasite yoksa, o dalga gelse de geldiğiyle kalıyor. Ve benim beynimde yeni hiçbir şey açığa çıkmıyor. Yani beyne gelen tesirler, beyne gelen tahrik unsurlarıdır. Gelen meleki tesirler, belli konulara dönük harekete geçirme unsurudur. Örnek, tıbbi deneylerde elektrotlarla kedinin beynine giriliyor ve seks merkezi uyarılıyor. Hayvanda seks arzusu oluşturuluyor. Ya da kızgınlık merkezine giriliyor, hırlamaya başlıyor. Aslında beyne kızgınlık veya seks duygusu aşılanmıyor. Beyindeki merkezler irrite ediliyor. Bir bölüme yapılan iritasyon, beynin öbür alanına yapılanın aynısı. Ama bölgeyi etkileyecek iritasyon yapılırsa, oranın o iritasyonun mahiyeti aynı olmasına rağmen geldiği merkeze göre değişik tezahür çıkıyor hayvanda. Yıldızlardan gelen tesirler de böyle. Yalın tesirlerdir. Belli bir fikir getirmiyor. Fakat geldiği konumu itibariyle beynimizdeki hangi açılımlara hitap ediyorsa, hangi açılımları etkiliyorsa ve o açılımlarda bizde nasıl bir veri tabanı varsa ona göre bizden bir davranış ortaya çıkıyor. Kader dediğimiz olaya da gelince bize belli nihai son nokta belirlenmiş. Son noktaya ulaştıracak ana bir program da mevcut. Bunun dışındaki tüm olaylar bizim cüzümüzdeki genel programın doğal sonuçlarının yaşanmasıyla oluşuyor. Bizdeki bu programda her an boyutsal derinliğimizden yani semadan gelen meleki tesirlerle karşılıklı alışveriş halinde. Yani bunların toplamı olarak olaylarımız gelişiyor. Ve bu gelişme hem batından boyutsal derinliğimden yani semamdan hem de zahirden gelenlerin toplamının sentezi şeklinde bizden her an açığa çıkıyor. İşte irade-i cüz bu oluşmanın adı. İrade-i cüz, cüzü inkar, bu oluşumu inkardır. Bizim irade-i kül yanı sıra bir de irade-i cüz yoktur dememizin sebebi ikisinin aynı anda mütalaa edilmesi dolayısıyladır. Yoksa esasında varlık tektir. Dolayısıyla irade de tektir. Sen bilinç boyutunda ilimle bakarsan yalnızca varlığın veçhullah denilen teklik boyutunu görürsün. Teklik müşahedesindesindir. İlmel yakin desindir. Teklik müşahedesinde irade bölünmez, parçalanmaz, cüzlere ayrılmaz, tektir. Külli irade cüzlere ayrılmaz, tektir. Yok eğer bireysel bazda bakarsan olaya, cüzde açığa çıkan irade vardır ve kendinde ortaya çıkan kendine ait kabul ettiği iradesiyle o birim nereye varacaksa varır. İşte Kur'an-ı Kerim algılayabilme kapasiteleri farklı olan insanlara bu iki projeksiyonu da açıklıyor. Kur'an sen ne yaparsan onun karşılığını elde edersin ifadesiyle sırf cüz'iyet açısından olayı değerlendirerek yanı sıra külliyeti katmadan cüz'iyet açısından olayı değerlendiriyor. Ya da saf teklik projeksiyonuyla olayı yansıtarak sadece tek bir Allah vardır, o da Allah. Allah dışında bir şey yoktur anlamı bu noktayı anlatıyor. Sadece Allah vardır ve onun dışında bir şey yoktur ifadesi cüzleri görme projeksiyonu için de geçerlidir, doğrudur. Ama bunların ikisi bir arada aynı anda hem cüz hem de kül var sanarak değil. Yani ya biri esas bakış açısını oluşturacak ya diğeri. İkisini bir arada düşünmek, değerlendirmek ise şirk. Külle yevmin hüve fi işen 55-29 ayetinde dikkat ederseniz hu ismi var. Allah ismi geçmiyor. Hu ismi cüzün özündeki teklik boyutu değil mi? İşte o teklik boyutu her an cüzlerdeki tasarrufu oluşturmakta. Oluşumun kaynağı o. Yani şu parmağımın ucundaki hayatiyet ve canlılık, koldan gelen damarların getirdiği enerji ve kan ile kaim. Bu parmağın hareketini, bu hareketi koldan gelen hareket simgesinin neticesi oluşturuyor. Genelde anladığımız, yaptığımız bir hata var. Ayetleri incelerken biz orada hangi kelimelerin geçtiğine dikkat etmiyoruz. Hu diyor, biz onu Allah isminin işaretli mana olarak anlıyoruz. Hu'nun manası çokluk görüntüsünün ardındaki, özdeki teklik boyutudur. Ayette hu diyor. Öyleyse biz onu anlamına uygun olarak dilimize çevireceğiz. Sorabiliriz burada, ilmin kazanılıp kazanılmaması insanın elinde mi? Bu kazanım insanın geleceği olan basamağı nasıl etkiliyor? Yani tecrübe elde ediyorsunuz, kazanımlarınız oluyor ve yontulmalar sayesinde ilimle o basamağa geliyorsunuz. Basamak belli, geleceğiniz yer belli. Yontulmalarla oraya geliyorsunuz. Yontula yontula oraya geliyorsunuz. Peki bu davranışlarında ilmin rolü yok mu? Yontulma dediğin olay, kişinin aldığı ilmi ve aldığı ilmin oranının kendisinde meydana getirdiği uygulamadır. Yani o kişinin ilminin getirdiği davranışlar, onun yontulması denen şeydir. Şimdi diyelim ki ben belli bilgileri aldım, o bilgileri hazmettim. Biliyorum ki her insan kendi yaratılış kapasitesi ve formasyonun ötesinde bir şey yapamaz. Ben bu bilgiyi özümsediysem eğer, lokantaya gidiyorum, oturuyorum, garson geliyor ve tabağı önüme atıyor. Ben kafamı kaldırıp bakmıyorum bile. Aynı hareket bir başkası için oluştuğunda büyük bir infial duyuyor, garsona çıkışıyor. Ben o insanın, yani tabağı önüme atanın yapısında mevcut olan programın sonucu olarak o fiili işlediğini, programında başka türlü bir davranışı ortaya koyacak veri olmadığını idrak etmişim ve kafamı kaldırıp bakmıyorum. Diğeri ise bu ilimden mahrum. Mahrum olduğu için garsonun o anda başka türlü davranabileceğini, başka şeyler yapabileceğini düşünüyor, onu düzeltmeye çalışıyor. Böyle düşündüğü için de sadece kendi körlüğünü itiraf ediyor ona kızmakla. İşte ilim bende böyle bir yontulmayı getiriyor. Böyle bir yontulma, dolayısıyla da artık ben onunla fazla meşgul olmuyorum, kafamı bile yormuyorum, niye diye kızmıyorum. İnsan bir sinirlenme anında, sinirlenip bağırdığı bir anda beyninde milyonlarca hücre infilak ediyor, yok oluyor. Bir andaki bu sinirlenmenin şiddetine göre beyinde infilak oluyor, kısa devreler meydana geliyor, zincirleme reaksiyon oluşuyor. Yenisi oluşmayan beyin hücrelerinin bir kısmı tümüyle tahrip olup kullanılmaz hale geliyor. Keskin sirke kübüne zarar verir sözü buna dayanıyor. Bir infilak anında kendi beynini harap ediyorsun. Sen karşımdakine kızdım diyorsun, halbuki bir bıçakla karnını yarıyorsun. Karnını yarmak daha basit. Çünkü karnındaki yara iyileşir geçer. Ama beyninde infilak eden hücrelerin yerine yenisi gelmez. İşte bak, aldığın ilmin sende hazm olması sonucundaki ilim, senin otomatik olarak davranışlarını ve uygulamalarını kontrol ediyor Ve o ilimle sen yontulmuş oluyorsun. Yani seni yontan ilmin oluyor. Dışarıdaki biri seni yontmuyor. İlmin seni yontuyor. Elmas vardır 16 kesimdir. Bir kıratlık taşı alırlar 16 kesim yaparlar. Bunun değeri diyelim ki 100 milyon liradır. Bir kıratlık aynı elmasa 32 kesim yapılırsa 10 milyar olur. 52 kesim yapılırsa değeri trilyona yükselir. Aradaki değer farkı yontulmadan kaynaklanıyor. Hepimiz birer elmasız ama ilim bizi ne kadar yonttuysa basamak değerimiz o kadar yukarıda olabilecektir. Soru, gelebileceğim seviye yani beynimi çalıştırıp ilmi değerlendirme bana bağlı. Yani oynak bir şey. Oynak bir şeyse bu da merdivenin de oynak olması lazım gelmez mi? Hayır. Merdivendeki yerin sabit. Merdivendeki yerin demek senin yaratılış amacın ve hedef noktan demek. Senin o oynama anındaki yerin son noktan değil. Sen yaşamda karşılaştığın olaylar ve bunların sonucunda son bir yontuma gireceksin. Son yontu halin senin o sabit yerini oluşturuyor. Son yontulma halin senin o sabit yerini oluşturuyor. Son yontulma halin ise ölüm anındaki halindir senin. Cehennemdeki yontum ise dünyadaki kapasitenin kalan artıklarının atılmasıdır. Yani diyelim ki altın madenini yonttun, belli şekle soktun. Ancak altının üstünde bazı pislikler var. Pislikler ateşte yakılır. Altın ateşte saf hale gelir. Cehennem altının saf hale gelme evresidir. Cehennem yontu yeri değildir. Cehennem dünyada aldıklarının saf bir şekilde sende kalması ve açığa çıkması ortamıdır. Oradaki arınmanın neticesi de saitler için cennet dediğimiz ortamdır. Kişi hangi sebepten olursa olsun dünya yaşamında edinmiş olduğu cennet ortamına uygun düşmeyen özelliklerinden arınmak için bir ara ortamdan geçer ki bunun adı insanı yakan ortam anlamına gelen cehennem ismi takılmıştır. Sonsuza dek cehennemde kalacaklar ise gene bu ortamda kendi hakikatlerine uymayan özelliklerden çok büyük çileler, sıkıntılar sonucu arınırlar. Böylece de artık azapları sona erer, yanma son bulur. Cehennemin dibindeki ateş sönüp cırcır otu biter.